Ayrım 22, sayfa 374. Bir süre önce Dursun akşam telefonla aramış, Demokrat Türkiye gazetesinin Almanya'daki yayını ile ilgili çağrı yapmıştı. Mücadele azmini her zaman diri tutan Dursun Akçam, o coşkulu ve azarlayan ses tonuyla gazeteye yazmamı, Yılmaz'ı da haberdar etmemi, onunla da görüşmek istediğini söylemişti. Düzenli yazacağım sözünü vermiştim. Yılmaz'a da haber vereceğimi, ondan en kısa zamanda bir mesaj alıp ileteceğimi söylemiştim. Benim Güney Film imzasıyla açıklama yazdığım gün Yılmaz'a derginin çıkışını kutlayan bir mesaj yazmıştı. Ancak bir gerçektir ki halkımız esas olarak örgütsüz ve öndersizdir vurgulamasıyla askeri faşist diktatörlüğe karşı mücadeleyle grupçuluğa karşı mücadelenin birleştirilmesi gerektiğini söyleyen bir mesajdı. Daktilomuz olmadığı için ikimiz de el yazılarımızla yazmıştık. Karşılıklı yazdığımızı okuduktan sonra Yılmaz rahatlamış olarak gülümsemiş ve uzun bir süre bu konuda hiç konuşmayalım abi. Günü gelince konuşuruz, yorumlarız, açıklarız. Bence en güzeli bu. Bugün için bu şekliyle yeterli demişti. Öyle de yaptık. Bu konuyu birbirimizle de çevremizle de konuşmadık. Mesaj ve açıklamayı İsviçre'ye döndüğümde Dursun Akçam'a postalamıştım. Demokrat Türkiye'de yayımlandılar. Açıklamayı gazetelere de yollamıştım. Herhangi bir yerde haber olarak yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyordum. İzleme olanağım yoktu. Yılmaz'ın gergin yapısı o günlerde yerini ipek yumuşaklığına bırakmıştı. Görüşmeye gidişlerimde montajdan bölümler gösteriyor, çalışmasına ara veriyor, çıkıp yürüyoruz. Konyak içiyoruz, şakalaşıyor. Şuralardan bir kurtulalım, gidip Paris'te en tepelere çakacağız adımızı. Hele biraz dişini sık, ucuna geldik diyordu. Bilemiyorum, aslında belki bu da bir dengesizlikti. Yani içindeki sıkıntı yumağı bu kez de dışa doğru bu şekliyle çözülüyordu. Ne olursa olsun Yılmaz'la sevincini paylaşmak hoş bir duyguydu. Başarılı olması için yardım etmenin hem insani hem mücadelemizle şekillenen bir anlamı vardı. Acaba yine bazı konularda bana acilen gereksinimi vardı, onun için mi böyle davranıyor diye bir hesabım, ilişkimiz sürecinde zaten hiç olmamıştı. Öyle bile olmuş olsa önemseyeceğim bir şey değildi. Ne sinemacı olmak gibi bir tutkun bir hesabım vardı, ne de oradan buradan şöhret transferi gibi bir şeye gereksinimim. Yılmaz'ı iyi tanıyan birçok yakın dostumun dikkat et harcanırsın uyarılarına rağmen kendi isteğimle girdiğim, başarılı olması için çalıştığım bir ilişki ve işti. Çok zor koşullardayım, bana omuz ver, buna gereksinimim var isteği, Yılmaz gibi değerli bir insandan ve gerçekten çok zor koşullarda olduğu bir gününde geliyorsa, kuşkusuz ki evet diyecektim. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymamıştım. Tam tersi, onur saymıştım. 1981 sona eriyordu. Kısa sürmüş de olsa güzel duygularla geçmişti o son günler. Benimle doğrudan ilgili olmasa da bende belli bir şaşkınlık yaratmış bir olay hariç, o günleri bu duygularla not etmişim. Şaşırdığım tepkisi ise o dönemde Filistin'de olan arkadaşımız İsmail'den aldığım bir mektuba ilişkindi. İsmail mektubunda çok zor koşullarda yaşadığını, bir İsrail baskınında ağır yara aldığını ve uzun süre hastanede yattığını söylüyor, Avrupa'ya gelebilmesi için yardımcı olmamızı isteyip, abiye de söyle haber bekliyorum diyordu. Mektuptan söz edip verdiğimde Yılmaz, daha beterine müstahak diye tepki göstermişti. Üstelemeyip kapatmıştım konuyu. 1981 Aralık ayının son haftasıydı. Bir yılın daha ömrümüzden dürüldüğü o günler, öncesi ve sonrasıyla yorumu, anlamı ne olursa olsun, arkadaşlığımız açısından Yılmaz'la yurt dışında geçirdiğimiz sayılı güzel günlerden birkaçıydı. Evlerine gittiğimde gece de kalmam için ısrar ettiği, çocuklarla oynaşa şakalaşa sohbet ettiğimiz, düşler kurduğumuz, yolun çalışmaları ve sahneleri üstüne konuştuğumuz, arkadaşlarımızı, geçmiş günlerimizi andığımız, özlemlerimizi derinleştirdiğimiz, uyumlu tartıştığımız, birbirimizden moral alıp moral verdiğimiz güzel günlerdi. Her gidişimde bana mutlaka kendisine ait olan ve sevdiği bir şeyleri armağan etmek istiyordu. Pantolonun düşecek, bizi de rezil edeceksin diyor, çıkarıp zorla kemerini veriyordu. Kibrit ararsam, sigarasını odunla yakan şirket yöneticisi diye şakalaşıyor, altın Dupont çakmağını alıp cebime koyuyordu. Kent merkezlerinden köy çarşılarına dek Noel'e yetişmek için günlerdir çılgınca koşturan insanların doldurduğu sokaklar, 24-25 Aralık'a rastlayan Noel'de birdenbire ıssızlaşmıştı. Herkesin yakınlarıyla evlere çekildiği saatlerde ben de sınır kasabasındaki yalnızlıklarını bölüşmek için Yılmaz'lara gitmiştim. İlk günün öğle sonrasında İsviçreli arkadaşlardan ikisi de kısa bir Noel ziyaretine gelmişlerdi. Bir de sürpriz hazırlamıştık Yılmaz'a. Çektirdiğim firar filmini bastırmıştık. Süper 8 oynatıcıyla oturma odasının duvarına özgürlük yolculuğunun görüntülerini o gün Yılmaz'a göstermiştik. Bir yanı 3 asır, bir yanı 3 dakika öncesinde, bir yanı salkım saçak rahat, bir yanı diken diken heyecanın ağzında, gülümseyişlerle öfkelenişler arasında gidip gelen bir duyguyla birlikte seyretmiştik filmi. Eylem öncesinde turistik görüntüsüne uygun giysiler ve aksesuar diye hazırladığım, alınması gerekli eşyalar listesine önlem kaygısıyla bir küçük film ya da en azından fotoğraf makinesi maddesini de eklemiştim. Olası aksiliklere karşı elimizde bir belge bulunması açısından gerekliydi bu önlem. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise eylemin görüntüleri bir anı belge olarak ayrı bir anlam taşıyacaktı. Öyle de oldu. Çıplak gerçekliğin içinde geçmişten geleceğe bıçak üstünde yürüdüğü anlarıyla Yılmaz'ın yaşamı boyunca kameraya yakalanmış en anlamlı görüntüleri bu filmdeki görüntüleridir bence. Mitleşmiş bir oyuncunun oyun ötesi görüntüleridir. Onun kamerayla olan ilişkisine kendi görüntüleriyle düşülmüş kural ötesi bir dipnottur. Akıp giden gerçekliğin bir parçası olarak oynayamayacak kadar kendisidir. Çeşitli konulardaki görüşlerini yansıtan ya da yaşamı ve çalışmalarından kesitler sunan sıradan belgesellerden farklı bir anlama sahiptir. Kuşkusuz ki öncesi ve sonrasıyla yaşanmış olanların bilinmesi kapsamında. Aralık 1981'in güzellik ve çiçeklenen sınırlı birkaç saatini de Zülfülerle birlikte Zülfü ve eşi Ülker Livaneli geçirmiştik. Zülfülerle görüşmemize Yılmaz'la mektuplaşmalarımız bölümünde 17. mektup nedeniyle değinmiştim. Zülfü maddi zorluklar içinde yapılmış olan sürü filmine hiçbir ücret talep etmeden müziğiyle omuz vermişti. İstediği ücret sorulduğunda dayanışma duygusuyla yaptığını, filmin başarılı olmasını dilediği, kendini kurtarmadığı sürece maddi bir talebi olmayacağını, bu konuyu filmin maddi anlamda başarılı olması durumunda ancak konuşabileceğini söylemişti. Filmin büyük başarısından sonra haklı olarak sembolik anlamıyla da olsa bir ödeme yapılması gerektiğini anımsatmıştı. Yılmaz Erol'un kendisine ilettiği bu konudaki habere, böyle bir ödeme bizim için söz konusu değildir diye kestirip atmıştı. Zülfü'ye sembolik anlamıyla istediği ödemenin yapılması gerektiğini söylediğim için de zor durumda kalmıştım. Zülfü ödeme yapacağımı söylediğim için yazıhaneye geldiğinde, aklımda kaldığı kadarıyla sembolik anlamıyla 5000 lira gibi bir telif ödemesi yapmıştım. Zülfü işin içinde bir tatsızlık bulunduğunu ve Yılmaz'ın olumsuz tutum takındığını sezmiş ve bu nedenle telif isteğinin sembolik bir anlam taşıdığını ve bunu bir ahlak sorunu olarak gördüğünü bir kez daha vurgulamış, biraz da kırgın ayrılmıştı. Zülfü'yü bu kez de Yol filminin müziği için Yılmaz'a önerdiğimde içimde kırgın olabileceği tedirginliği de yok değildi. Fakat olgun davranıp geçmişe ilişkin bir şey hissettirmemiş, tam tersi coşkuyla karşılamıştı. Yoğun konser hazırlıkları ve plak çalışmaları içinde olmasına rağmen bir fırsat yaratıp hemen gelmeyi kabul etmişti. Zülfü ve Ülker kararlaştırdığımız gün Zürih'e geldiler. Arkadaşlarımla uzun yıllar sonra buluşmanın her şeyden öte ayrı bir tadı vardı. Koşullarımız ve sürgündük bu tadı bir başka anlamıyla derinleştiriyordu. Onlarla ilkin kaldığım eve gitmiş kaçar göçer yaşadığımız günlerin duygularıyla söyleşmiştik. Yılmaz'ın kaldığı yer için Zürih'e 4-5 saat çeker demiştim. Fakat nereye gideceğimizi bilmiyorlardı. İlkeli olan Zülfü sormamıştı da. Zürih'ten Cenevre yönünde yola çıktık. Yolda sapa bir köy yolundan Fransa'ya gideceğimizi söylemiştim. Dostluk, omuzdaşlık, fedakarlık gibi insani güzelliklere, doğanın da duvak çiçekleri gibi beyazlanıp karlı dalların ışıktan ıslıklarıyla ses verdiği bir yolculuktu. Rüzgarın kar savurarak uğuldadığı ormanlardan geçerken, Ülker'in sanki şiir okuyormuş gibi, her şey bir rüyadaymışız gibi, gece, kar, orman, hayatımız, her şey harikulade bir öykünün, bir rüyanın motifleri gibi dediğini anımsıyorum. Ve benim dilerim bu duygu Zülfü'nün yapacağı müziğe de yansıyacaktır. Sözümü Zülfü'nün gülüşü arasında kuşku mu var diye anında hazır cevap yanıtladığını... Evet, her şey kar, rüzgar ve orman uğultuları arasında bir rüyanın motifleri gibiydi. Keşke gidişiyle dönüşüyle saatler ve saatler sürmüş o yolculuğun, Yılmaz'la birlikte geçirdiğimiz saatlerin konuşmalarını, buluşma anlarının sözlerini, büyüsünü kaydedecek bir soğukkanlılıkta olsaydık. Polisiye bir öykünün iz bırakmadan sürmesi gereken görüntülerindeki gibi kaçar göçer yaşamıyor olsaydık. Ve keşke şimdi bu satırları yazarken o günlerin takvimlerine, şifrelerle düştüğüm çarpık çurpuk notları çözmeye, ne anlama geldiklerini anımsamaya çalışmıyor olsaydım. Zülfileri kıyıdan köşeden orman ve köy yollarından götürüşüm de güzellik arayışımdan değil, iz bırakmadan gitmenin bir gereğiydi. İnceden inceye duygularımızı ve güzel olanı yaşamaktan çok, kılı kırk yararcasına yapılması gerekli olanı hesapladığımız bir dönemdi. Belki de her şeyin yaşarken anlamadığımız güzelliği, ısmarlama değil yaşamın içinde doğaçtan olmasındandı. Zülfüler bir gecede Zürih'te benim konuğum olup dönmüşlerdi. Zülfü kendisini Londra'da, Paris'te, Atina'da, Stockholm'de ve Almanya'nın Duisburg kentinde bulabileceğim yerlerin telefonlarını yazdırmıştı. Defterimde onlar var ve birbirimizi arayacağımız günlere ilişkin notlar. Zülfülerle birlikte Yılmazlar'da geçirdiğimiz günde kalan tek anımız ise yeni bir yılda yeni buluşmaların dileğiyle diye topluca çektirdiğimiz bir fotoğraftı. O gecenin anısını yansıtan bu fotoğrafı o geceden birkaç ay sonra bu kez benden Yılmaz'a, Yılmaz'dan Zülfü'ye, fotoğraftakilerin birbirine karşı kırgın ve yaralı olduğu bir günde, Yaşar Kemal'in de geldiğinde doyumsuz sohbetleriyle kaldığı Paris'teki evinde Zülfü'ye hediye etmiştim. Bunca yılın belası içinde yitip gitmediyse ondadır. Ve Yılmaz'ın 31 Aralık 1980 günü Isparta cezaevinden yazdığı ve yeni yılı durmak yıkılmak demektir diye niteleyip bayram yani yolun çekimlerine başlanma haberini verdiği mektubundan tam bir yıl sonra 31 Aralık 1981 gecesinde bu kez 1982 yılını karşılama duygusu Divona, Fatoş, Elif, Büyük ve Küçük Yılmazlar ve ben birlikteydik. Bir yılı hüzünleriyle değil sevinçlerine sarınarak andığımız bir geceydi. Yediğimiz yemekten giysilerimize dek her şey şaka konusuydu. Hepimiz birbirimize hazırladığımız armağanları verip sırayla birbirimizin fotoğraflarını çekmiştik. Küçük Yılmaz kendisine alınmış olan Polaroid makinenin ne kadar filmi varsa olur olmaz çekip bitirmek istiyordu. Fakat en kötü fotoğrafları çeken ise babasıydı ve kusuru her seferinde makineye buluyordu. O gecemizden kalan tüm fotoğraflar acemice çekilmiş, bulanık ve karanlık da olsa 1982'ye alt katındaki montaj masasında yol filminin yattığı, üst katında ailesiyle Yılmaz'ın kaldığı bir evde, Fransa'nın bir sınır kasabasında şakalaşarak aydınlık şarkılarla girmiştik. Belli bir saatten sonra uyumuştuk. Fakat Yılmaz 2'de bir kalkıp dolaşıyordu evin içine. Bir de bunu anımsıyorum o geceden. Ertesi gün 2 hafta sürecek bir ayrılık için vedalaşıp Zürih'e dönmüştüm. Bir gün sonra da Zürih'ten Frankfurt'a geçmiştim. Hindistan'a gidecektim. Bir yanıyla yolun ufku içinde önem taşıyan bir yolculuktu. Ünlü Hintli yönetmen Mrinal Sen, Kalküta'da film çekiyordu. Yılmaz'ın cezaevinde olduğu dönemde ilişki kurup Yılmaz hakkında konuştuğum, yardımlarını istediğim insanlardan biriydi. Güney Film Yurtdışı Bürosu'nu açtığım İsviçreli firmayla ilişkileri nedeniyle sık sık geldiği Zürih'te tanıştığım Mrinal Sen'in politik kişiliğinden sanat anlayışına dek Yılmaz'la benzerlikler taşıması yakınlığımızı arttırmıştı. İlk görüştüğüm 1980 döneminde benim için en önemli sorunlardan birisi Yılmaz'la ilgili kötü bir olay ya da kaçış günlerindeki olası bir aksiliğe karşı hazırlıklı olmamız sorunuydu. Böyle bir durumda ünlülerden oluşan bir grubu Türkiye'ye Yılmaz'ı ziyarete yollamayı düşünüyordum. Mrinal Sen bu yolda kendisine yaptığım öneriye anında olumlu yanıt vermişti. Yılmaz'a o dönemdeki mektuplarımda Mrinal Sen hakkında geniş bilgi vermiştim. Değişik mektuplarında Mrinal Sen'in filmlerini almaktan söz etmesi bundandır. Ocak 1982'de Kalküta'da film çekmekte olan Mrinal Sen, 1982 Uluslararası Cannes Film Festivali'nde jüri üyesiydi ve Yılmaz yolu kanaç yetiştirmeye çalışıyordu. Frankfurt havaalanında Hindistan uçağını beklerken 1982 yılı için kendime kalınca bir cep takvimi almıştım. Ve Yılmazlar'da geçirdiğimiz yılbaşı gecesini içeren ilk sayfaları da dahil ilk günlerin anılarını orada yazmaya başlamıştım. Sıkıntının tazesi neyse ne de gel git yalama olmuşu çekilir değil diye başlamışım notlardan birine. Diğerinde sabaha dek gökyüzünde şiir okuyacağım, geçip giderken üstünden Türkiye'nin sadece şiir diye başlayıp Ataol, Mustafa Supi destanı, Yesenin, Neruda diye yol için yanıma aldığım kitapları yazmışım. Bir diğer notum yine son günleriyle Yılmaz'a ilişkin. Hangi anıyla doğal içtenlikli, hangi anıyla hesaplı yapmacık, dostluğa gölge düşüren kuşkular bunlar. Neyse ne, yakışan açıklıktır. Somurtkanlığa örtü olunca çıkar hesabının bir parçası olarak gülümseyişler de kirleniyor. Delikanlıca başlangıcı olan bir işte delikanlıca gidilmelidir. Gidilen yer ayrılık bile olsa. Hislerim Yılmaz'ın bir takım hesaplar yaptığı yönünde. Dilerim yanılıyorumdur. İşte ömrümden dünyanın bir başka ucunda yine Yılmaz için soluksuz koşturmayı gerektiren 2 hafta daha. Yoluyorum. Kuşkularım dinecek derken artıyor. Ve ben bunun kendime soğukkanlı bir açıklamasını yapmayı sürekli erteliyorum. Zelzelede belki yanılıyorum diyerek evde beklemek gibi aptalca bir şey. Ne pahasına, değer mi? İstediği bir yardım ve verdiğim bir söz vardı. Kat be kat yerine getirdim. İçim rahat diye bir yandan iyi niyeti korumaya çalışan, bir yandan da huzursuzluk yüklenmiş kesik kesik cümleler. 2 hafta sürecek olan Hindistan yolculuğumun ilk günleri ummadığım bir biçimde sarsıntıyla başlamıştı. Bombay'da uçak değiştirip Kalküta'ya inmiştim. Havaalanı önünde dört bir yanımdan beni yaka paça çekiştiren şoförlerden birisine sığınıp kent merkezine gitmiştim. Yolda izlediğim sokakların sarsıcı görüntüsü, gece otelden çıkıp kentin kenar semtlerine gittiğimde gördüklerim, yaşadıklarımın yanında hiç kalırdı. Açlığın, iniltinin, kara kargaların, bebek ölülerinin, bağrışmaların, sisin, tozun, toprağın, koca koca farelerin kaynaştığı çukurların, baba bahşiş, baba bahşiş diye yakaran insanların, bir deri bir kemik çıplak çocukların, sineklerin, çocuk satan adamların, kupkuru kadınların, çürümüş çöp yığınları içinde can çekişen ihtiyarların, teneke ve tahta parçalarıyla duvar diplerine çatılmış bir göz odadan barakaların, yırtık pırtık bir parça beze sarılmış kolsuz bacaksız insanların, birbirine bulamaç olduğu sokaklardı. Üstümdeki gömlek de cebimdeki para da ağırlaşmış, taş olmuştu sanki. Altında eziliyordum. Utancımdan yüreğim tutulmuştu. Otele dönmüştüm. Bir deri bir kemik incecik elleriyle tüy gibi sırtıma koluma dokunup baba bahşiş diye yakararak bir bölük insan peşim sıra otelin yakınlarına dek gelmişti. Otel çevresinde kısa pantolonlu, ellerinde kalın sopalarla polisler bekliyordu. Polislerin göründüğü yerde durmuşlardı. Onların durduğu yerden itibaren attığım her adım ayrı bir utanç yığmıştı içime. Otelin dış kapısı havuzlu bir avluya açılıyordu. Havuz çevresindeki tropikal bitkiler arasında renk renk papağanlar dolaşıyordu. Ve yerel giysili garsonlar, kimileri papağanlar gibi rengarenk ipekten örtülerine sarılmış Hint zengini, kimileri kış günü bronzlaşmaya gelmiş Avrupa beyazı otel sakinlerine ellerindeki tepsilerle çeşit çeşit meyve suları, içkiler, yiyecekler sunuyordu. İkinci gün kan tutmuşçasına odama kapanmış hiç çıkmamıştım. O günü sonradan Kalküta konulu şiire kaynaklık eden ilk günün izlenimlerini yazarak geçirmiştim. Ayrıca Yılmaz'ın da etkileneceğini düşünerek döndüğümde ona vermek için Hindistan günlüğünü yazmaya başlamıştım. 3. gün otelden çıkıp Mrinal Sen'in film setine gitmiştim. Mrinal Sen filmini Kalküta'nın ilk gece yaşadığım o tüyler ürpertici semtlerinden birinde çekiyordu. Çekim için çevrilmiş bölgeyi stüdyo olarak kurmuştu. İzlemek için setin çevresinde kaynaşan insanları aşabilmek bile büyük bir çaba gerektiriyordu. Mrinal Sen görüşmemiz için kısa bir ara verip evinde akşam yemeğine davet etmiş ve çalışmasına dönmüştü. Kardeşçe sıcak bir duyguyla karşılamıştı beni. Kendisi de eşi de son derece mütevazi insanlardı. Sanki dünyaca ünlü bir sanatçı değil de sıradan bir insanmış gibi davranıyordu. Çok eski bir arkadaşıymışım sıcaklığıyla hitap ediyordu. İlk günümün izlenimlerinden söz ettiğimde, sen Zürih'te benim filmi seyrettikten sonra da çok etkilendiğini söylemiştin. Fakat gözlerinle gördüğün gerçeğin yanında o etkinin ne kadar zayıf olduğunu anladın şimdi. İşte gerçeğin etkisi de budur. İnsanları tek tek getirip gösteremediğimiz için gerçeği bir parçasıyla onlara götürmeye çalışıyoruz demişti. Mrinal Sen'e Yılmaz'ı kurtardığımızı haber vermiştim. Fransa'nın bir köyünde son hızla filmin montaj çalışmalarını sürdürdüğünü, en büyük arzusunun da Cannes Film Festivali'ne yetişmek olduğunu anlatmıştım. Yolun başarı kazanmasının bir filmin başarı kazanmasından öte bir anlam taşıdığını, bunun faşizme karşı da bir zafer anlamı içerdiğini, herkes için, insanlık için önemli olduğunu ve son olarak da Yılmaz'ın morali açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştim. Sözlerimi her yönüyle anlamış olan Mrinal Sen, sen Zürih'te bana Türkiye'de Güney'i ziyaret etmeye gider misin diye sorduğunda, ben senin onu kurtarmak için koşturduğunu anlamıştım. Güzel, çok güzel diye başlayıp, kardeşine selam söyle, Cannes'da buluşacağız. Bu filmiyle öncekinden, yani Sürü'den, daha büyük başarı kazanacağına inanıyorum ve diliyorum diye sürdürmüştü. 1982 Uluslararası Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olan Mrinal Sen'le Mayıs'ta Cannes'da görüşmek üzere sözleşip vedalaşmıştık. Kalküta'da olduğum günlerde görüştüğüm bir diğer insan ise sadece Hindistan sinemasının değil, dünya sinemasının da en önemli isimlerinden birisi olan Satyajit Ray'dı. Yılmaz'ı tanımıyordu. Hazırladığım dosyayı yardımcılar alıp bir kenara koymuştu. Çevresinde sürekli olarak birileri vardı. Aynı anda bir yığın insanla konuşuyordu. Yılmaz'ın adını duyurma, tanışma ve selam iletmeyle sınırlı kısa bir görüşmeydi. İri de ufaklı benzeri ilişkilerden, Bombay ve Yeni Delhi'de de kısa süreli konaklamalardan sonra yine Frankfurt aktarmalı olarak 14 Ocak'ta Zürih'e dönmüştüm. İlk günün telefon konuşmasında Yılmaz'la hafta sonu görüşmek üzere sözleşmiştik. Hindistan'dan onlar için aldığım ufak tefek armağanlar ve bir yığın haberin yüküyle için dolu olarak Divan'a Yılmaz'lara gitmiştim. Keşke gitmez olsaydım cümlesini o günün bir izi olarak düşmüşüm defterime. Hindistan'a gidişimle dönüşüm arasında sanki iki Yılmaz vardı. Beni yakındaki bir kahveden geliyormuşum gibi karşılamıştı. Mirina senin sözü olarak aktardığım, seninle görüşeceği ve filmini göreceği gün olarak kanı sabırsızlıkla bekliyor, her türlü desteğe hazır haberi dışında anlattığım hiçbir şeyle ilgili değildi. Anlattıklarım da anlatmak istediklerim de gırtlağıma tıkanmıştı. Beni dinlemediğini hissedip başladığım cümleyi yarım kesişimi de doğal karşılıyordu. Kafasında başka şeyler vardı, başka şeylerle ilgiliydi. Bir sıkıntısı olabileceğine yorup kesmiştim konuşmayı. Zürih'ten gelirken Dursun Akçam, Emekçi, Şanar Yurdataban gibi dostların Yılmaz'la görüşmek için telefon edip bıraktıkları mesajlara, mektuplara ve filmlerin video haklarını almak isteyen Almanya'daki Türk videocuların başvurularına ilişkin tuttuğum notları da getirmiştim. Bu konulara girmiştim ki Yılmaz, "Boş ver abi, vaktimiz yok," deyip kesmişti. Sonra birden "Yapacağımız başka bir şey yoksa sen artık git. Birazdan Kaktüs filmden arkadaşlar gelecek, konuşacağımız konular var," demişti. Bu tuhaf tavrı karşısındaki şaşkınlığımı "anlamadım" diye dışarı vurmuştum. "Anlamayacak bir şey yok abi, işlerimiz var," diye tekrarlamıştı. Anladığım oydu ki Yılmaz'ın kah son derece gergin, kah son derece yumuşak olmak biçimindeki dengesizliği gerginlik giysisiyle geri gelmişti. Bu kez arkadaşlığımız ötesinde yöneticisi olduğum iş ilişkimizi de ilgilendirecek anlamıyla geri gelmişti. Davranışından duyduğum sıkıntıyı, birçok şeyi herhalde yeniden konuşmamız gerekecek diye vurgulamıştım. Birden gülümser gibi olması böyle bir cümleyi beklediğini gösteriyordu. Bu da sıkıntımı katlayan bir etki yaratmıştı. Esasında seninle cezaevinde olduğum koşullarda arkadaş olduk. Bambaşkaydın. Belki koşulların değişik olsaydı böyle bir arkadaşlığa gereksinim olmayacak ve birlikte çalışmamız için çabalamayacaktım biçiminde bir şeyler söylemiştim. Sinirlenmesini beklediğim yerde bu kez tam tersi rahat bir havaya girmişti Yılmaz. Arada bir gülümseyerek uzun uzun yüzüme baktığını, bir şeyler daha söylemem için beklediğini anımsıyorum. Ben de sözlerimi sürdürmeyip onun bir şeyler söylemesini beklemiştim. Ve o "benim hiç arkadaşım yok" diye başlamıştı konuşmaya. "Sadece iş ilişkilerim olan insanlar var. Esas olarak da mücadele yoldaşlığıdır arkadaşlıktan anladığım şey. Farklı koşullar farklı nitelikte ilişkiler doğurur. Yer altında aynı ocakta çalışan maden işçileri, yer üstünde belki ayrı kahvelerde otururlar. Belki biri camiye gider, biri sinemaya, iş arkadaşıdırlar. Ama bizim hedefimiz ne olmalı? Onların ortak davalarına hizmet etmek, bunu kavramalarını sağlamak olmalı," diye o günün havasını da yavanlaştıran bir takım cümleleri gelişigüzel sıralamaya başlamıştı. Verdiği örneklerden ağrıma giden birisine aynen şu cümlelerle kaydetmişim. "Deve var deve, söz gelimi çöldesin ve sen o çölü ancak develerle aşabilirsin. Nehir kıyısında deve işe yaramaz, eşekle git daha iyi. Fakat sana ne lazım? At, at, at lazım sana. İşte develeri bıraktık, burada benim son hızla akan sinema sanayine, aynı hızda koşacağım insanlara ihtiyacım var. Türkiye'deki Güney Film kadrosuyla burada yarışabilir miyiz? Yok. Ve en önemlisi de devrimci örgüt parti. Bu görev önümde. Sana onun için Almanya'ya git diyorum. Yani bu en önemli sorunda çalışmak için." Bir şeyler söyleyecek gibi olduysam da vazgeçip susmuştum. Zürih'ten İsviçreli iki filmci arkadaşın gelmesinden birkaç dakika sonra kalkıp Zürih'e geri dönmüştüm. Zürih'te o gece kaldığım evde yazdığım notlar "keşke gitmez olsaydım" diye başlıyor. Yılmaz'a götürdüğüm fakat şöyle bir bakıp konuşmadan geri verdiği mektupları ve kupürlerini iliştirmişim notlara. Çoğunlukla babamın yolladığı birikmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin kupürleri. babamın üstüne 9 Ocak 1982 tarihini düştüğü gazete küpüründe Güney adlı derginin Aralık 1978 tarihli 12. sayısında yer alan yazısı nedeniyle Yılmaz Güney 7,5 yıl. Yılmaz Güney ile birlikte yargılanan Nihat Behram da aynı sayıdaki Dersim Unutma şiirinde kamunun suç saydığı fiili övmekten 6 ay. Derginin yazı işleri müdürü Erol Gözmen 8 yıl hapis cezalarına çarptırıldılar deniyor. Bir başka gazete küpürü Güney dergisinin Ekim 1978 tarihli sayısında Yılmaz Güney ve Nihat Behramoğlu birlikte kaleme aldıkları bir yazı nedeniyle İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ndeki yargılanmaları 7,5 yıl hapis cezasıyla sonuçlandığı haberini veriyor. Ve benzeri haberler sürüp gidiyordu gazetelerde. Çöldeki günlerin anıları olarak olsun, duygusunu bile bölüşemeyecek kadar uzağındaydı Yılmaz bunların. Acı olan da oydu. Yani birlikte ceza alacak işler yapmış olmamız değil gelinen yer. Birlikte ceza alacak işler yapmaktan onur, ilişkiyi getirdiği yer açısından ise bizzat onun adına üzüntü duyuyordum. Aynı gün, gecenin geç saatleriydi. Günlük notlarımı bitirmiş, birikmiş mektuplarımın yanıtlarını yazıyordum. Telefon çalmıştı Yılmaz'da arayan. ''Uyuyor muydun?'' sorusunu ''Hayır, mektup yazıyordum.'' diye yanıtladığımda kendine özgü ses tonuna bu kez kırgınlığımın farkında olduğu anlamını da yükleyerek ''Bana mı mektup yazıyorsun?'' demişti. Esasında bugünkü sözlerinden sonra ''Seninle görüşmelerimizin de mektupla sürmesi gerekmiyor mu?'' diye yanıtlamıştım. Yılmaz aynı yumuşaklıktaki ses tonuyla ''Ben de onun için aramıştım. Kendi üstüne alınmış olabileceğin düşüncesiyle.'' Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Biz kardeşiz. Bir yığın pisliğin içinde bu karanlıkta biz aydınlığın simgesiyiz. Canım başka şeylere sıkkın. İstemeyerek kırdıysam kusura bakma demişti. Sonra babana, Muzaffer'e falan yazıyorsan benim de selamlarımı söyle. Unutma diye eklemişti. Ertesi gün ise sabah erkenden yazıhanemi aramış, arkadaşlarla konuştun mu diye sormuştu. Anlayamadım hangi konuyu diye sorduğumda, konuş abi onlarla, gece döndüklerinde seninle konuşmaları gerekliydi, ne herifler diye söylenmiş, sonra tekrar ararım diye kapatmıştı. Konuşmamı istediği konu filmin dublaj sorunuydu. İsviçreli prodüktöre sorduğumda anlamıştım ki Yılmaz'la konuştukları konu buydu. Yılmaz Türkçe dublaj stüdyosunun Berlin'de bulunabileceğini düşünüyordu. Yine bana ihtiyacı doğmuştu. Türkçe seslendirme olanağı açısından ilk araştırmalarda Paris'te uygun bir stüdyo bulunamamıştı. Fakat İsviçreli prodüktör Paris'te Arapça seslendirme yapan küçük stüdyoları da kapsayan bir araştırma yapması durumunda olanak bulunabileceğini düşünüyordu. Kaçırma olayı öncesindeki ilişkilerimde Almanya olumsuz tavır takınmış, Yılmaz'ı kabul etmemişti. Bu nedenle tedirgin olan prodüktörün görüşü seslendirmenin Paris'te yapılması yönündeydi. Yılmaz ise Berlin'i düşünüyor, çalışma olanakları ve stüdyo açılarından Berlin'de vakit yitirmeden araştırma yapılmasını istiyordu. Berlin'i Türkçe seslendirmede çalışacak kadroları toplama açısından da avantajlı görüyordu. Yılmaz'la görüşmeleri bu noktada tıkanmış, çözümsüz kalmıştı. Anladığım kadarıyla geceki ve sabahki yumuşak ve telaşlı arayışları bundandı. Anlaşılmaz olan şey ise bütün bunları benim konumumu ve o insanlarla ilişkilerimi de çiğneyen bir gizlilik havası içinde yapmasıydı. Umutsuz bir biçimde fakat sonunda Yılmaz da Paris'te ikna olmuştu. Edi Paris'e Türkçe seslendirme yapabilecek stüdyo aramaya gitmişti. Yılmaz benim de acele Paris'e gidip orada yaşayan sanatçı arkadaşları bu yönde hazırlamamı istiyordu. Yitireceğimiz tek saat bize kan yolunda çelme demektir. Her şey ucu ucuna gidiyor. Paris'teki sanatçı arkadaşlarınla görüş. En kısa zamanda çok sayıda insan bulmalısın. Dublaj Paris'te olursa Almanya'daki arkadaşları Paris'e götürmeliyiz. Almanya'daki arkadaşları arayıp bir de bunu araştır. Eğer Paris'te stüdyo bulunamazsa aynı araştırmaları Berlin için yapman gerekecek diyordu. Bu süreçte aramızdaki sorunu dayatma yanlısı olmadığımı, film bitene dek yalnız bırakmayacağımı, fakat konuşmamız gereken şeyler olduğunu vurguladığımda, Yılmaz aramızda nasıl bir sorun olabilir ki? Koşullarımızın doğurduğu ufak tefek sinir gerginlikleri, her şeyi en güzeliyle birlikte yapacağız, aşamayacağımız hiçbir şey yok diye yanıtlamıştı. O günlerde sık sık Paris'e gidip gelmiştim. Yakın arkadaşım olan Selçuk Demirel'de kalıyordum. Onun da yardımıyla Paris'te yaşayan sanatçı arkadaşlarımı bulup konuşmuştum. Keriman Ulusoy'dan Yavuz Erçetinkaya'ya, Işıl Kasapoğlu'ndan Mehmet Ulusoy'a dek seslendirme sorunundan haberdar ettiğim arkadaşlarından aldığım olumlu yanıtlarla Divon'a dönmüştüm. İsviçreli prodüktör arkadaş Eddie de Rue de Marcadet'deki Stüdyo Marcadet'i bulmuştu. Arapçadan İbranice'ye dek değişik dillerde film seslendirmelerinin yapıldığı bir stüdyoydu. Sahibi Türkçe niye olmasın diye yanıtlamıştı. Divon'daki monte masasını Paris'e götürme ve çalışmaları orada sürdürme konusunda anlaşmıştık. Yılmaz'a geçici olarak kalabileceği bir ev tutulacaktı.